Ayrım 12.
Burada dayanamadım, Enver Paşa'nın sözünü keserek. Mustafa Kemal Paşa ile İstanbul'a geldiği vakitler fırsat buldukça harp durumu ve savunma işlerimiz üzerine konuşuyoruz. Vatanın selametiyle endişelidir. Hususi bir maksadı, hele tahrik gibi bir kastı bulunduğuna inanmam dedim. İşittiklerinin şişirilerek ve çekememezlikten anlatılmış olduğunu, bu sebeple ciddiye almamasını rica ettim. Birkaç gün sonra Brest-Litovsk'a doğru İstanbul'dan ayrıldım. Berlin'e varır varmaz doğru Adlon Oteli'ne gittim. Mustafa Kemal Paşa'yı sordum. Henüz yataktaymış. Fakat bekletmedi. O haliyle beni kabul etti. İstanbul'dan haber sordu. Şaka kılıklı dedim ki, Talat Paşa kendi kabinesi aleyhine yapılmak istenen bir hareketi Fethi Bey'den duymuş, önlemeye çalışıyormuş. Mustafa Kemal Paşa, ne diyorsun diye yatağından fırladı. Talat Paşa bundan kimseye bahsetmeyeceği üzerine namus sözü vermişti. Sözünü tutmamış öyle mi? Diyerek hayli öfkelendi. Hayır dedim. Ben bunu Talat Paşa'dan değil Enver Paşa'dan duydum. Heyecan ve merakla gözlerimin içine bakıyordu. Enver Paşa ile konuştuklarımızı olduğu gibi anlattım. Sakinleşti. Sonra Enver Paşa'nın kendisine mebusluk teklif ettiği doğru olduğunu, alaylı bir dille de mebusların memurlardan farkı olmadığını ve asker kalmaktan başka çare göremediğini de üzüntüyle anlattı. Almanya yolculuğu. İstanbul'da Perapalas Oteli'ne indi. Artık her şeyin bitmek üzere olduğuna inanan, fakat bir kurtuluş yolu bulunacağından da umut kesmeyen bir adamın ruh hali içindedir. Bir gün kendisine Enver Paşa şu haberi gönderir. Almanya İmparatoru padişahımızı umumi karargaha davet etti. Böyle bir yolculuğa katlanabilecek halde değildir. Yerine veliaht gidecek. Onun yanında bulunmayı kabul eder misiniz? Veliahtla böyle bir yolculuk yapmayı kendisi için faydalı görür. Hemen evet cevabı verir. Daha önce veliahtla tanışmalıydı. Saraya başvurur. Buluşma gününde gider. Redingotlu prens bir kanepe köşesine, Mustafa Kemal de karşısına oturur. Sizinle tanıştığıma memnun oldum der. Biraz sonra seyahat edeceğiz değil mi? Evet, seyahat edeceğiz. Her sözden sonra gözlerini kapayıp kendinden geçmiş bir hali var. Hiçbir şey konuşulmaz. Asker selamlama gibi törenlerde ona kılavuzluk eder. Almanca iyi bilen Mustafa Kemal'in eski hocası Naci Paşa da beraberdir. Tren kalkınca veliaht kendisini salonuna çağırır. Yarınki padişahı tanıyacaktı. Merakla gider. Sarayda gördüğünden büsbütün başka bir adam. Gözleri açıktır. Mustafa Kemal'e dikkatle bakmaktadır. Affedersiniz Paşa Hazretleri. Birkaç dakika öncesine kadar kiminle seyahat etmekte olduğumu bilmiyordum. Bana anlatmamışlardı. Sizi pek iyi bilirim. Anafartalarda kazandığınız başarı herkesin de bildiği şeydir. Siz İstanbul'u kurtarmışsınızdır. Beraber olduğumuzdan pek memnunum. Aralarındaki konuşma ciddi ve samimi geçti. İstanbul'dayken anlaşılması kolay sebeplerin etkisi altında olmalıydı. Şimdi serbestti. Her gün kısa ve uzun bir konuşma oluyordu. Mustafa Kemal'de şu inanç belirdi ki, kendisini aydınlatarak, yakından ve içten destekleyerek bu adamla bir şey yapmak imkanı vardır. Eski hocası ve şimdi veliaht yaveri Naci Bey ile onu bu yolda hazırlamak faydalı olacağında anlaşmışlardı. Küçük bir kasabadaki karargahında imparatorla buluştular. Veliaht yanındakileri tanıttığı sırada bir eli göğsü üzerindeki düğmeler arasına sokulmuş olan imparator, ötekisiyle Mustafa Kemal'in elini tutarak yüksek sesle "16. kolordu, anafartalar" dedi. Mustafa Kemal sıkıldı ve önüne baktı. İmparatoru yanılıp "Ekselans" demekle bir de gaf yaptı. Sonra Hindenburg'a gittiler. Hindenburg veliahta güven verecek sözler söylüyor, o da teşekkür ediyordu. Mustafa Kemal ses çıkarmadı. Fakat Ludendorff, Kuzey-Batı cephesi üzerinde başladıkları parlak saldırı savaşını anlatırken söze karıştı. bunun parsiyel bir saldırı savaşı olduğunu söyledi ki, bundan ciddi sonuçlar elde edilemeyeceğini anlamış olduğunu gösterir. Ludendorff sözü orada bıraktı. Mustafa Kemal'in asker olarak öğrenmek istediği Alman ordusunun ne halde olduğuydu. Kaiser veliahtı görmeye gelecekti. Görüşmeler arasında yaver tercümanlığıyla veliaht adına Kaiser'den sordular. İmparatorun söyledikleri bize büyük ferahlık vermiştir. Ancak bir noktayı açık anlamak ihtiyacındayım. Türkiye'ye karşı düşman saldırısı durmadan ilerlemektedir. Eğer bu hücumlar devam ederse Türkiye yıkılacaktır. Bunları durdurmak için yeteri kadar teminat alamıyorum. Lütfen bu bakımdan beni aydınlatır mısınız? Bu soru üzerine imparator hemen ayağa kalktı. Türkiye'nin sayın veliahtı, anlıyorum ki zihninizi bulandıranlar vardır. Ben size gelecekteki başarılarınızdan bahsettikten sonra şüpheniz kalmalı mıdır? İmparator kalktığı yere artık oturmadı. Ayrıldı gitti. Akşam yemeğinde Hindenburg'la Mustafa Kemal arasında Türkiye'nin harp durumu üzerine konuşmaları da tatsız geçti. Mustafa Kemal durumu aldanmayacak ve avunmayacak kadar iyi bilmekteydi. Mustafa Kemal veliahtı da kendi kaygılarına inandırmıştı. Gerçeği anlıyor musunuz? Konuştuğunuz Alman imparatorudur. Benim size arz ettiğim endişeleri giderecek bir tek kelime söyledi mi? Hayır. Sonra Batı cephesine gittiler. Veliaht seyirci, Mustafa Kemal sanatçı olarak dinlediler ve gördüler. Mustafa Kemal cephedeki komutanın söyledikleriyle yetinmeyerek ateş hattına kadar gitti. Ağaçlara kadar tırmandı. Alman subayları tehlikeli durumda olduğunu kendisinden gizleyemediler. Mustafa Kemal umutluydu. Veliahta açıldı. Henüz padişah değilsiniz. Fakat Almanya'da gördünüz ki imparator, veliaht, prensler hepsi bir iş üzerindedir. Neden siz bütün işlerden uzak kalasınız? Ne yapabilirim? İstanbul'a gider gitmez ordu komutanlığı isteyiniz. Ben sizin erkan-ı harbiye reisiniz, kurmay başkanınız olurum. Hangi ordunun komutanlığını? 5. ordu. Bu numaradaki ordu Liman von Sanders'in emrinde bulunan veya bulunmak gereken ve boğazı savunacak orduydu. Vahidüddin, bu komutanlığı bana vermezler dedi. Siz isteyiniz. İstanbul'a gittiğim zaman düşünürüz. Bu umutlandırıcı bir cevap değildi. İstanbul'a dönüşlerinde rahatsızlanması üzerine bir ay kadar yatağından çıkmadı. Hekimler Viyana'ya gitmekliğini istediler. Bir ay kadar da Viyana yakınlarında bir sanatoryumda kaldı. Sonra Karlsbad'a gitti. Rahatsızlığı henüz tam geçmemişti ki, 1918 Temmuz'un 5'inde İzmirli tanıdığı biriyle arkadaşı Karlsbad'da kaldığı yere gelip padişahın öldüğünü haber verdiler. Birkaç gün içinde tamamlayıcı haberler de aldı. İzzet Paşa yeni padişahın yaveri ekremi olmuştur. Dipnot, yaverlikler üstünde bir makam. Bu olay ilgi çekiciydi. Çünkü yaverlik değil bir çeşit askeri danışmanlık, kurmay başkanlığı gibi bir şeydir sandı. Bir müddet sonra yaveri kendisine hemen İstanbul'a gelmesi için bir telgraf çekti. Ciddi bir sebep olmadıkça dönmek istemediğinden bu yolda cevap yazdı. İkinci bir telgrafta İstanbul'a süratle gelmesi arzu buyurulduğu yazıldığından Temmuz sonlarında Karlsbad'dan hareket etti. İstasyonda karşılayan yaverinden öğrendi ki İstanbul'a dönmesini isteyen İzzet Paşa'ydı. Geldiğini bildirmesi üzerine Perapalas Oteli'nde kendisiyle görüştü. İzzet Paşa hiçbir sebep olmadığını, ancak Almanya yolculuğundaki yakınlığı devam ettirmek faydalı olabileceğini düşünerek telgrafı yazdırdığını söyledi. Mustafa Kemal, herhalde umumi durumun fenalığını gidermek için yeni padişahı yeni bir yöne çevirmek lazımdır. Bu yolda kendisiyle görüşmekliğimi uygun bulur musunuz diye sordu. İzzet Paşa doğru dedi. Padişahın yaverliğine geçen hocası Naci Paşa ile padişahtan bir görüşme istedi. Saraydan olumlu cevap geldi. yolculuk arkadaşım Veliaht Vahidüddin ile birkaç ay ayrılıktan sonra yeni padişah Vahidüddin'in salonuna Naci Paşa yanımda olarak girdim. O andaki duygularımı şöyle anlatabilirim. Tahta oturmadan önce çok şeyleri çok açık görüştüğümüz ve benim bütün fikirlerime katılır gibi görünen bu zat, acaba hükümdar olduktan sonra benim aynı yolda konuşmaklığıma izin verecek midir? Bunda duralıyordum. Bu duraksama duygusuyla karşı karşıya geldik. Beni çok nazik kabul etti. Daha fazla iyi yüz gösterdi. Oturdu, bana karşıda yer gösterdi. Bir de sigara verdi. Kendi sigarası için yaktığı kibriti bana uzattı. Doğrusu çok umutlandım. Kendisinden serbestçe konuşmak iznimi aldıktan sonra hemen başkomutanlığı kendiniz üstünüze alınız, bir kurmay başkanı seçiniz. Her şeyden önce orduya sahip olmak lazımdır. Ancak ondan sonra düşünülebilecek kararlar uygulanabilir dedim. Vahidüddin bu teklifim üzerine tıpkı ilk görüşümde olduğu gibi gözlerini kapadı ve az sonra şu cevabı verdi. Sizin gibi düşünen başka kumandanlar var mı? Vardır. Düşünelim. Konuşmamız kendiliğinden bitmişti. İzin aldım. Birkaç gün sonra beni İzzet Paşa ile birlikte kabul etti. Umumi konular üstünde kaldık. Vahidüddin çok ihtiyatlıydı. Günler sonra tekrar kendisiyle yalnız görüşmek istedim. Beni bu sefer de kabul etti. İlk teklifimde direnir yollu konuşmaya başladım. Hemen bana cevap verdi. Paşa, ben her şeyden önce İstanbul halkını doyurmak zorundayım. İstanbul halkı açtır. Bunu temin etmedikçe alınacak her tedbir yanlış olur. Gözlerini kapadı. Ben tilki mizaçlı entrikacının yüzlerce örneğinden biri karşısında bulunduğumu üzülerek anladım. Bir fikir daha söylemekten kendimi alamadım. Çok doğru buyuruyorsunuz. Ama İstanbul halkını doyurmak için alınması gereken tedbirler, zat-ı şahanenizi bütün memleketi kurtarmak için alınması gereken lüzumlu ve acele tedbirlere başvurmaktan alıkoyamaz. Bildirmeye mecburum ki yeni padişahın ilk hareketi kuvvetin sahibi olmak olmalıdır. Biraz tedbirsizce konuşmuştum. Verdiği cevaba şu sözler de karıştı. Ben Talat ve Enver Paşa Hazretleri ile görüştüm. Bunu söyleyen adam daha birkaç ay önce Talat ve Enver Paşalardan tiksindiğini söyleyen ve bunların memleketi yıkılmaktan başka sonuca götürmesi imkansız hareketlerini tenkit eden Vahidüddin idi. Benim Vahidüddin karşısında vicdan görevim sona ermişti. Ayağa kalktım, izin istedim. Gözlerini kapadı ve hiçbir kelime söylemeden elini uzattı. Harbin sonu. Vakitsiz kimseyi ürkütmek istemeyen Mustafa Kemal, ordu komutanı olduğundan her cuma günü selamlık töreninde bulunmaktaydı. Bir defasında Naci Paşa geldi. Padişahın kendisini özel olarak görmek istediğini söyledi. Yanında iki Alman generali vardı. Mustafa Kemal ile yalnız kalmak istemiyordu. Gitti. Padişah, sizi Suriye'ye kumandan tayin ettim. Oradaki durum ciddileşmiş, gitmeniz lazımdır. Sizden istediğim şudur. O tarafları düşman eline geçirtmeyiniz. Hemen hareket etmelisiniz. Sonra Alman generaline bakarak, bu kumandan dediklerimi yapabilir dedi. Sadece izin alıp salona döndüm. Enver Paşa'nın güler yüzü karşıma çıktı. Azizim, hiç olmazsa biraz esaslı tedbirler üzerinde konuşalım. Benim bildiğime ve anladığıma göre artık Suriye'de ordu, kuvvet, durum hepsi sözden ibarettir. Beni oraya göndermekle öc alıyorsunuz. Sonra usul dışında bana bizzat padişaha emir verdirdiniz. Enver Paşa gülüyordu. İkinci defa 7. ordu komutanı olarak Nablus'taki karargahındadır. İlk işi çok yorucu dolaşmalarla cepheyi görmek ve durumu incelemek olmuştur. Şu kanıya varmıştır ki her şey bitmiştir. Yakın felaketi önlemek için esaslı tedbir bulmak güçtür. Yüzlerce kilometre uzunluğunda bir cephe üzerinde 3 ordu vardır. Adları ordu. Zayıf, dağınık bir takım kuvvetler. Daha İstanbul'dan ayrılmazdan önce düşündüğü, şekiller içinden çıkmak, gerçekler içine girmekti. Yani bütün kuvvetlerle ufak da olsa değeri olan tek bir ordu kurulmalıydı. Yine daha önce bu tek kuvvetin kendi emrine verilmesi lazım geldiğini bildirmişti. Teklifini ciddiye aldıramadı. Karlsbad'dan tam iyileşmiş olarak dönmüş değildi. Çektiği üzüntüler ve cephe dolaşmaları yorgunluğu ile tekrar rahatsız olmuştu. İstanbul'dan çıkalı 15 gün olmamıştı. Yatağındaydı. Bir gün kurmay başkanı o günün raporlarını okudu. Basit raporlar her zamanki gibi. Şimdi kendisini dinleyelim. Yalnız raporlar içinde bir nokta dikkatimi çekti. Bu bir İngiliz esirinin söyledikleriydi. Sezdim ki bir veya iki gün sonra İngilizler bütün cephe üzerinde saldırıya geçeceklerdir. Biraz sonra kurmay heyetini toplu olarak görmek isterim dedim. Yataktan kalktım, giyindim. Çalışma odasına giderek bir emir yazdım. Bu emire "Düşman 19 Eylül günü umumi saldırı savaşına geçecektir" diye başlıyor ve buna karşı alınacak tedbirleri sıralıyordum. Emri bilgi edinmesi için grup kumandanı Liman von Sanders Paşa'ya da gönderdim. Çok saydığım bu zat benim raporlardan çıkardığım sonucu uzak görmüş ve gülmüş. Bununla beraber ihtiyatlı olmaktan zarar gelmez diye bana da fazla bir şey söylemeye lüzum görmemiş. Ben verdiğim emrin uğrayabileceği anlayışsızlığı tahmin etmiştim. Onun için düşmanı çok dikkatle takip ediyordum. 19-20 Eylül gecesi kol ordu komutanlarını telefon başına çağırdım ve sordum. Verdiğim emri ve ona göre tedbirleri aldınız mı? Emriniz yapılmıştır cevabını verdiler. Ben daha telefon konuşmasını bitirmeden düşman topçusu hatlarımız üzerine ateş etmeye başladı. Gece savaşla geçti. Benim ordumun sağ kanadındaki ordu esir düştü ve boş kalan cepheden geçen düşman süvarileri Liman von Sanders'in karargahını bastı. Gerçek meydana çıkmıştı. Fakat neye yarar? Anlatılması uzun güçlükler içinde nehirlerden geçerek, çöllerden aşarak ordumu Şam'a kadar getirebildim. Şam'ın içinde bir anormallik sezindim. Bunun manasını anlamak güçtü. Fakat ben okuldan kurmay yüzbaşı olarak çıktıktan sonra ilk sürgün yerim olan Şam'ı tanımış olduğum için kolaylıkla bize karşı sinsi bir hazırlanma olduğunu anladım. Şam'da von Sanders'i bulacağımı sanıyordum. Bırakmış gitmiş. Daha önce gönderdiğim kurmay başkanım Sedat Bey'e direktif vermiş. Buna göre ben ordumu Şam'ı savunması için 4. Ordu Komutanı Mersinli Cemal Paşa'nın emrine vereceğim ve kendim Rayak taraflarındaki komutansız kuvvetleri emrime almak üzere hemen hareket edeceğim. Victoria Oteli'ndeki karargahından Cemal Paşa'yı buldum. Benim aldığım direktiften onun da bilgisi vardı. 7. Ordu Kuvvetlerini Kol Ordu Komutanlarından İsmet Bey'in komandası altında ona teslim ettim. Ben de o gece hususi bir trenle Rayak'a gittim. Rayak'ta von Sanders'le görüştüm. Benim karargahım Rayak'ta, von Sanders'inki Baalbek'teydi. Gördüğüme göre Rayak çevresinde dağınık, morali bozuk, bir takım insanlardan başka kuvvet denecek bir şey yoktu. Erleri güvendiğim subaylar ve komutanlar tarafından hemen toplatıp teftiş ettim. Rayak istasyonunun ateşe verilmesini de emretmiştim. Bana bazı ordu komutanlarının atla kuzeye geçtiklerini haber verdiler. Şam'ı savunacak komutanın ayrılıp gittiği anlaşılıyordu. Düşmana teslim olan bir kol ordunun komutanının da Rayak'a geldiğini duydum. Yanıma çağırttım, dedim ki, "Kol orduyu bırakıp Beyrut'a gittiniz. Oradan da benim yolladığım trenle buraya geliyorsunuz. Kol ordu denen şey kuvvet bakımından en büyük birliktir. Bunun komutanı bir tek erini dahi kurtarmaksızın, bilakis topunu birden düşman eline bırakarak şahsını kurtardığı vakit, bütün sebepler ve şartlar onun aleyhindedir. Şimdi size bir iyilik yapmak istiyorum. Fakat bir şartla. Kumanda etmek için maneviyatınız henüz yerinde midir?" Biraz düşündükten sonra evet dedi. "O halde Baalbek'te bekleyen Fuat Paşa'nın, Cebesoy, yanına gidiniz, yarın size bir kuvvetin kumandasını vereceğim." Bu zat benim yanımdan ayrılmış ve Baalbek'e değil trene binip İstanbul'a gitmiştir. O gece bende şöyle bir uyanma oldu. Bütün cephelerde ve bütün kuvvetler üzerinde emir ve kumanda kalmamıştı. Adeta delice bir emir verdim. Bu emrin esaslı noktası şudur. Şam'da ve Rayak'ta bulunan bütün kuvvetler kuzeye hareket edeceklerdir. Emrin bir kopyasını bilgi edinmesi için von Sanders'e gönderdim. Bana karşı bir köpürme olmuş. Kimdir bu adam ve ne yapıyor? Ben zaten bunu bekliyordum. Yapacağım işin ne olduğunu anlatacağımdan şüphem olmayarak, Rayak istasyonunu yaktıktan sonra yerli halkın ateşleri içinden geçerek Baalbek'e geldim. Oradaki kuvvetlere emrimi yerine getirmelerini söyleyerek von Sanders'in bulunduğu Humus'a geçtim. Geceydi. Çok samimi olarak alınacak kararın bundan ibaret olduğunu von Sanders'e söyledim. Von Sanders çok asilce, "Karar budur," dedi. "Fakat ben nihayet bir yabancıyım, bu kararı veremem. Bunu ancak memleketin sahipleri verebilir. O halde karar uygulanacaktır," dedim. "Yalnız rica ederim, benim kurmay başkanımla da anlaşır mısınız?" Kurmay başkanı Diyarbakırlı Kazım Paşa'ydı. Hastaydı. Von Sanders'le beraber yattığı odaya gittik. O da benim fikrime katıldı. Pratik kararım şuydu. Ortada kalan 7. Ordu, adı ve birçok yıkıntı. Bunları Halep'te, Suriye'nin kuzey sonunda toplamak, ondan sonra yapılacak şeyi düşünmek. Bunu ben kendim yapacaktım. Von Sanders teklifimi kabul etti. Bu kuvvetler Halep'te toplanmıştır. Devamlı yorgunluklar yüzünden birkaç gün rahatsızlık çekti. Yataktan kalkıp da Baron Oteli'ndeki karargahına geldiği günün ertesinde Halep hava hücumuna uğradı. Şehir ayaklanmaya yüz tuttu. Damlardan bombalar atılıyordu. Daha önce tertipli davrandığından Mustafa Kemal Halep'te bir sokak savaşı yapmak zorunda kaldı. Bir hayli adam öldü. Zati Halep'te kalacak değildi. Otomobiliyle şehirden çıkmak üzereyken Halep'teki komutana şu emri verdi.